Ayrım 14.
Tekrar edecek olursak 1870 yılında Hayyam modası daha henüz başlamıştı. Ömer hayranları günden güne artıyordu ama aydın sınıfın sınırlarını henüz aşmamıştı. Birlikte Hayyam okumaları annemle babamı birbirine yaklaştırmış, Ömer'in dörtlüklerini ezberlemişler, anlamını tartışmaya başlamışlardı. Mey ve meyhane, Hayyam'ın kaleminde Nicholas'ın dediği gibi salt mistik simgeler miydi? Yoksa Fitzgerald ve Renan'ın dedikleri gibi zevkin, hatta safahatın belirtisi mi? Bu tartışmalar dudaklarında yepyeni bir tat bırakıyordu. Babam, sevgilisinin saçlarını okşayan Ömer'den söz ettiğinde annem kızarıyordu. İki aşk şiiri arasında ilk öpücük, ilk kez evlilikten söz ettiklerinde doğacak oğullarına Ömer adını koyma vaadi. 90'lı yıllarda yüzlerce küçük Amerikalıya bu ad takıldı. Ben 1 Mart 1873'te doğduğum zaman bu yola henüz hiç başvurulmamıştı. Bu egzotik adın yükünü taşıyabilmem için onu ikinci ad olarak takmayı uygun görmüşlerdi. Böylece istediğim vakit sadece basit bir O harfiyle yetinebilecektim. Okuldaki arkadaşlarım bunun Oliver, Oswald, Osborne veya Orville olduğunu sanıyorlardı ve ben hiçbirini yalanlamıyordum. Böylesine bir isim mirasına konunca uzak akrabamı merak etmemezlik edemedim. 15 yaşımdayken onun hakkında ne varsa okumaya koyuldum. Farsça öğrenmeye ve İran'ı görmeye karar vermiştim. Ama bu ilk heyecan dalgasından sonra duruldum. Şayet herkesin kabul ettiği gibi Fitzgerald'ın mısralarına İngiliz şiirinin başyapıtı diye bakılmışsa da Hayyam'ın yazdıklarıyla yakından uzaktan ilgisi yoktu. Hayyam'ın dörtlüklerine gelince bazı yazarlar 1000 kadarını sayabiliyordu. Nicholas 400 tanesini çevirmişti, ince eleyip sık dokuyan uzmanlar sadece yüzünün gerçek olabileceğini söylüyordu. Tanınmış bazı doğu bilimciler aralarından bir tekinin bile kesinlikle Ömer'e ait olduğunun ileri sürülmeyeceğini belirtiyorlardı. Bir özgün kitabın var olabileceğini, kitabın gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmaya yarayacağını, ancak böyle bir kitabın bulunduğunu gösteren hiçbir belirti olmadığını söylüyorlardı. Sonunda hem kişiye hem yapıtına olan ilgim kesildi ve adımın ortasındaki O harfini annemle babamın çocuksu bir hevesine bağlamakla yetindim. Ta ki beklemediğim bir karşılaşma beni ilk aşkıma döndürene ve hayatımı Hayyam'ın adımları doğrultusuna çekene kadar. Eski kıtaya 1895 yılında yaz sonunda gittim. Büyük babam 76 yaşına basmıştı ve bana ve anneme ağlamaklı mektuplar gönderiyordu. Beni ölmeden önce son bir kez görmek istiyordu. Bütün derslerimi yarıda kesip yola çıktım. Gemide hep başucuna çömeleceğimi, soğumakta olan elini tutacağımı ve son sözlerine yetişebileceğimi düşünüyordum. Beni bekleyen bu olmalıydı. Boşuna. Büyük babam en sağlıklı haliyle beni Sherbrooke'da bekliyordu. Onu yeniden görür gibiyim. Kalini rıhtımında elinde bastonu, her zamankinden dik bıyıkları, yürüyüşü, endamlı, hanımların her geçişlerinde eliyle kaldırdığı şapkasıyla. Amirallik lokantasına girip oturduğumuzda kolumu sıkıca tutup tiyatroda oynar gibi, "Dostum," demişti, "içimde bir delikanlı doğdu ve bir arkadaşa gereksinimi var." Sözlerini hafife almakta yanılmışım. Gezintimiz tam bir fırtınaydı. Brabant'ta Foyo veya Perlotil'de yemeğimizi tam bitirmişken Eugène Buffet'i, Mirliton'a Aristide Bruant'ı, Scala'yı, Yves Gilbert'i görmeye koşardık. Sanki iki kardeştik, beyaz bıyıklı ve kara bıyıklı. Aynı yürüyüş, aynı şapka. Ama yine de kadınlar önce ona bakarlardı. Patlayan her şampanya şişesinde nasıl hareket ettiğine, nasıl yürüdüğüne bakardım. Tek bir kez aksamazdı. Bir hamlede kalkar, benim kadar hızlı yürürdü. Bastonu sadece süs diye kullanıyordu. Bu geçkin baharın her gülünü koparmak istiyordu. 93 yaşına kadar yaşadığını belirtmekten iftihar duyuyorum. O tarihte ölünde daha 17 yılı vardı. Yani gençlik yılları. Bir akşam beni Madeleine alanında Duran'da yemeğe götürdü. Lokantanın bir köşesinde yan yana konulmuş masaların çevresinde bir grup kadın erkek oyuncu, gazeteci ve politikacı vardı. büyük babam ancak benim duyabileceğim bir sesle her birini teker teker tanıttı. Masanın tam ortasında boş bir iskemle vardı. Az sonra bir adam geldi, yerin ona ayrıldığını anladım. Hemen çevresini sardılar. Söylediği her söz hayret ya da gülümsemeyle karşılanıyordu. Dedem kalktı, kendini izlememi istedi. Gel sana kuzenim Henry'yi tanıtayım. Beni çekiştirip duruyordu. İki kuzen birbirlerine sarıldılar, sonra bana döndüler. İşte Amerikalı torunum, seninle çok tanışmak istiyordu. Şaşkınlığımı pek gizleyemedim. Adam inanmıyormuş gibi bana baktı. Sonra da, pazar sabahı gelip beni görsün, dedi. Trisikletimle gezintim bittiğinde. Ancak yerime oturduktan sonra kim olduğunu anlayabildim. Büyük babam onu mutlaka tanımamı istiyordu. Ondan sık sık aynı soydan olmanın böbürlenmesiyle söz ederdi. Aslında söz konusu kuzen, Atlantik'in öte yakasında pek tanınmasa da Fransa'da Sarah Bernhardt'tan da ünlüydü. Çünkü söz konusu kişi Victor Henry de Rochefort Luchay, demokrasilerde tanınan adıyla Henry Rochefort'tan başkası değildi. Soylu bir marki, hızlı bir komüncü, eski bir parlamenterler ve bakan, çileli bir zindan mahkumuydu. Versaillılar tarafından Yeni Kaledonya'ya sürüldükten sonra 1874'te inanılmaz yöntemlerle firar etmiş ve çağdaşlarına üzerinde işleyebilecekleri malzeme olmuştu. Edward Manet bile Rochefort'un kaçışının resmini yapmıştı. 1889'da yeniden sürgün edilmişti. Bu kez General Boulanger ile komplo kurmakla suçlanıyordu. Etkili gazetesi Intransigeant Londra'da yönetmeyi sürdürmüştü. 1895 affından yararlanarak döndüğü vakit kendini 200 bin Parisli çılgınca karşılamıştı. Blancouy ve Boulanger yanlısı, sol ve sağ devrimci, idealist, demagog, birbiriyle çekişen 100 çeşit davanın sözcüsü olmuştu. Bütün bunları biliyordum ama beni bekleyen sürpriz başkaydı. Saptanan gün Pergole sokağındaki konağına gittim. Büyük babamın en sevgili kuzeni bu ilk ziyaretimin, Doğu alemine yapacağım gezinin ilk adımlarını oluşturacağını nereden bilebilirdim? Demek siz sevgili Genevieve'nin oğlusunuz. Ömer adını taktığı oğlu sizsiniz değil mi? Evet, Benjamin Ömer. Seni kollarıma aldığımı biliyor muydun? Bu koşullarda bana sen demesi doğaldı ama bu sesleniş tabii ki tek yönlü olmakla kaldı. Annem siz kaçtıktan sonra San Francisco'ya gelip Doğu Ekspresi'ne bindiğinizi anlatmıştı. New York'ta sizi garda karşılamışız. O zaman 2 yaşındaydım. Çok iyi anımsıyorum. Senden, Hayyam'dan, İran'dan söz etmiştik. Üstelik senin büyük bir Doğu bilimcisi olacağını söylemiştim. Onun bu tahminlerini gerçekleştiremediğimi, başka şeylerle ilgi duyduğumu, daha çok mali konulara yöneldiğimi, babamın kurduğu denizcilik şirketinin başına geçmeyi tasarladığımı söylerken hayli sıkıldım. Benim bu seçimimden düş kırıklığına uğrayan Rochefort, bir sürü öykü beraberinde bana uzun bir söylevde bulundu. Montesquieu'nun İran mektupları ve Nasıl İranlı Olunur adlı yapıtlarından tutun da, kendini 14. Louis'in elçisi diye tanıtıp İran Şahı tarafından kabul edilen kumarbaz Murray Petit'in serüvenleri, Jean-Jacques Rousseau'nun kuzeninin ömrünün son yıllarını İsfahan'da bir saatçi olarak geçirmesine kadar bir dizi hikaye anlattı. Onu yarım yamalak dinliyordum. Dikkatimi onu incelemeye vermiştim. Kocaman kafasına, dalgalı ve gür saçlarının kapladığı çıkık alnına bakıyordum. Aşırılığa kaçmadan heyecanla konuşuyordu. Ateşli yazılarını bilince el kol hareketlerinde bulunacağını sanırdım. Hiç ayak basmadığım halde İran'a bayılıyorum. Gezginci bir ruha sahip değilim. Sürgün edilmiş olmasaydım Fransa'dan dışarı ayak atmazdım. Ama zaman değişiyor. Dünyanın öbür ucunda meydana gelen olaylar bizi de etkiliyor. Bugün 60 yerine 20 yaşında olsaydım doğuda bir serüven yaşamak isterdim. Hele adım Ömer olsaydı. Hayyam'dan niçin yüz çevirdiğimi anlatmak zorunda kaldım. Rubaiyat ile ilgili kuşkuları, gerçek olduklarını gösterecek hiçbir kanıtın olmadığını anlattım. Ben konuştukça gözlerinde anlamını çözemediğim bir ışık belirdi. Söylediklerim böyle bir heyecan yaratacak nitelikte değildi. Meraklandığım ve sıkıldığım için kısa kestim. Rochefort heyecanla sordu. Ya el yazması kitabın varlığından emin olsaydın Ömer Hayyam'a yeniden ilgi duyar mıydın? Elbette. Ya ben sana bu el yazmasını gözlerimle gördüm hem de şurada Paris'te ellerimle dokundum dersem? Bu ani açıklama hayatımı alt üst etti dersem doğru olmaz. Rochefort'un beklediği tepkiyi göstermedim. Bir hayli şaşırmış ve meraklanmıştım ama aynı zamanda kuşkuluydum. Karşındaki adam bana tam bir güven vermiyordu. Dokunduğu, yapraklarını çevirdiği kitabın Hayyam'ın gerçek yapıtı olduğunu nereden bilecekti? Farsça bilmiyordu, belki de onu aldatmışlardı. Hiçbir Doğu bilimcisi varlığını açıklamadığı halde nasıl oluyordu da bu kitap Paris'te bulunuyordu? Terbiyeli bir biçimde, inanılır gibi değil dedim. Ama bu aynı zamanda gerçek düşüncemdi. Böylece hem karşımdakinin heyecanına katılıyor hem de kendi kuşkularımı belirtmiş oluyordum. Konuşmasını bekledim. Rochefort, olağanüstü birini tanımıştım dedi. Gelecekteki kuşaklara iz bırakmak üzere tarihte yerini alan kişilerden biri. Türk padişahı ondan çekiniyor, İran şahı adını duyduğunda titriyor. Peygamber sülalesinden olduğu halde İstanbul'dan kovuldu. Çünkü pek çok din adamının, vezirin, vekilin huzurunda feylesofluğun insanlığa peygamberlik kadar gerekli olduğunu söylemiş. Adı Cemalettin. Tanıyor musun? Cehaletimi itiraf etmek zorunda kaldım. Mısır İngilizlere karşı ayaklandıysa bu adamın çağrısı üzerine ayaklandı. Nil Vadisi'nin tüm okur yazarları ondan saygıyla söz ederler. Onu üstad diye çağırırlar. Aslında Mısırlı değildir. Orada pek az kalmıştır. Hindistan'a sürülmüş, orada da birçok yandaş edinmiştir. Onun teşvikiyle gazeteler çıkmış, dernekler kurulmuştur. Genel vali de endişelenerek Cemalettin'i sınır dışı etmiştir. O da Avrupa'ya yerleşmeyi yeğlemiş ve etkinliklerini Londra'dan ve daha sonra Paris'ten sürdürmüştür. Intransigeant'a yazı yazıyordu ve çok sık karşılaşırdık. Bana müritlerini tanıştırmıştı. Bundlar Hintli Müslümanlar, Mısırlı Yahudiler, Suriyeli Maruniler idi. Fransızla arasında sanırım en iyi arkadaşı bendim. Ama yalnızca ben değil, Ernest Renan ve George Clemenceau da var. İngiltere'de Lord Salisbury, Randolph Churchill ve Wilfrid Blunt ile dostluk kurmuştu. Ölümünden bir süre önce Victor Hugo da onunla tanışmıştı. Daha bu sabah onunla ilgili bazı notları gözden geçiriyordum. Anılarımda ondan söz etmek niyetindeydim. Rochefort, kağıtları arasından ince yazısıyla yazdığı bir kağıt çekti ve okumaya başladı. Bana sürgün edilmiş bir adamı tanıştırdılar. Bütün İslam dünyasında ün salmış, bir ıslahatçı ve ihtilalci olarak. Adı Şeyh Cemalettin, gerçek bir aziz. Güzel kara gözleri hem yumuşak hem ateşli, koyu kara sakalı yarı beline kadar inmiş, ona tuhaf bir azamet kazandırıyor. Kitlelere egemen olan tiplerden. Tek tük konuşabildiği Fransızcayı az çok anlıyordu ama dilimizi bilmemesini zekasıyla gideriyordu. Sakin ve sessiz görünüşün altında kıpır kıpır bir canlılık vardı. Birbirimizle hemen kaynaştık çünkü bende devrimci bir ruh var ve her özgürlük savaşçısı beni kendine çeker. Kağıtları yerine koydu ve devam etti. Cemalettin, Madeleine yakınlarındaki Süze sokağında bir otelin son katında küçük bir oda tutmuştu. Hindistan'a ve Arabistan'a balyalarla gönderdiği gazetelere burada yazı yazardı. Bir kez içeri girdim neye benzediğini görmek için. Cemalettin'i duranda yemeğe davet etmiş ve onu geçip alacağımı söylemiştim. Doğrudan odasına çıktım. Gazete ve kitap yığınları arasından zor geçiliyordu. İçeride boğucu bir puro kokusu vardı. Rochefort adamı çok beğendiği halde o son cümleyi yüzünü ekşiterek söyledi ve benim de o saniye yakmış olduğum puroyu söndürmeme yol açtı. Rochefort gülümseyerek teşekkür etti ve konuşmasını sürdürdü. Dağınıklıktan ötürü özür diledikten sonra önem verdiği birkaç kitap gösterdi. Özellikle muhteşem minyatürlerle süslenmiş Hayyam'ın kitabını. O kitabın adının Semerkant el yazması olduğunu, Ozan'ın kendi eliyle yazdığı dörtlükleri içerdiğini, kenarına da tarih düşüldüğünü anlattı. el yazmasının hangi yoldan eline geçtiğini de belirtti. Good Lord. Benim Tanrı'ya İngilizce seslenişim Henry'nin kahkahasına yol açtı. Belliydi ki inançsızlığımı bir yana atarak onu can kulağıyla dinleyecektim. Bundan yararlanmaya baktı. Tabii bu konuda Cemalettin'in söylediklerini pek anımsamıyorum diye acımasızca devam etti. O gece daha çok Sudan'dan söz ettik. Sonra o el yazmasını bir daha görmedim. Ama var olduğuna tanıklık edebilirim. Yine de kaybolmuş olmasından korkuyorum. Arkadaşımın elinde ne varsa yakılıp yıkıldı ya da dağıtıldı. Hayyam'ın kitabı da mı? Yanıt olarak Rochefort cesaret verici bir işaretle bulunmakla yetindi. Sonra heyecanla anlatmaya başladı. Ara sıra notlarına da bakıyordu. İran Şahı 1889'da sergi için Avrupa'ya geldiğinde Cemaleddin'e kafirler arasında ömür tüketeceğine İran'a dönmesini önerdi. Önemli bir görev vereceğini ima etmekten geri kalmadı. Cemaleddin de koşullarını söyledi. Bir anayasa yapılmalı, seçimler olmalı, uygar ülkelerde olduğu gibi. Yasa karşısında herkes eşit olmalı ve yabancı devletlere verilen aşırı ödünler kaldırılmalıydı. İran'ın durumu yıllar boyu karikatürlerimize konu edilmişti. İran'da yol yapma tekelini ellerinde tutan Ruslar şimdi de askeri eğitimi üstlenmişlerdi. Bir Kazak Tugayı kurmuşlardı. Bu İran ordusunun en iyi donatılmış Tugayı'ydı ve doğrudan Çar'ın komutanlarından emir alıyorlardı. Buna karşılık İngilizler bir lokma ekmek karşılığında bütün madenlerin ve ormanların işletmesini üstlenmişlerdi. Ayrıca banka sistemini ellerinde tutma hakkını elde etmişlerdi. Avusturyalılara gelince onlar da posta idaresine el koymuşlardı. Cemaleddin mutlakiyetçiliğe son vermesi ve yabancılara verilen ödünlerin kaldırılmasını isterken reddedileceğini biliyordu. Oysa büyük bir şaşkınlıkla Şah'ın bütün koşullarını kabul ettiğini ve ülkeyi modernleştirme vaadinde bulunduğunu gördü. Cemaleddin İran'a gitti, hükümdarın çevresinde yer aldı. Hükümdar da ilk zamanlar ona haremindeki kadınları sunacak kadar yakınlık gösterdi. Ama reformlar askıdaydı. Bir anayasa mı? Din adamları bunun Tanrı yasasına aykırı olacağını Şah'ı inandırdılar. Seçimler mi? Saraylılar Şah mutlak otoritesinin sarsılmasına izin verirse sonunca 16. Louis'e benzeyeceğini söylüyorlardı. Yabancılara verilen ödünler mi? Olanları kaldırmak bir yana hükümdar hep para sıkıntısı çektiğinden yeni ödünler vermek zorunda kalıyordu. Bir İngiliz şirketine 15 bin sterlinge karşılık İran'ın bütün tekelini vermişti. Şirketin yalnız dış satım değil iç satım hakları da oluyordu. Kadın, erkek, çocuk, herkesin nargile içtiği bu ülkede bu pek karlı bir işti. Ödüller konusunda bu sonuncu haber Tahran'da resmen açıklanmadan önce el altından dağıtılan el ilanlarıyla duyurulurmuş. Ve Şah'ın bu kararından vazgeçilmesi istenmişti. Hatta hükümdarın yatak odasına bile bu bildirilerden bir tanesi konulmuştu. Bunları yazanın Cemaleddin olmasından kuşkulanılıyordu. Kaygılanan Cemaleddin pasif direnişe geçmeye karar verdi. İran'da adetti. Herhangi bir insan özgürlüğünden ya da hayatından kaygılandığı vakit Tahran dolaylarındaki eski türbelerden birine sığınırdı. Orada yakalanmazdı. Cemaleddin de aynı şeyi yaptı ve bu hareketiyle kitleleri harekete geçirmiş oldu. Binlerce kişi İran'ın dört bir bucağından onu görüp dinlemek için yola çıktı. Bunun üzerine hükümdar da öfkelenerek onun oradan çıkartılmasını emretti. Bu hainliği yapmadan önce çok düşündüğünü, ancak sadrazamının Avrupa'da yetişmiş biri olduğu halde Cemaleddin'in türbenin dokunulmazlığından yararlanma hakkına sahip olmadığını söyleyerek onu etkilediğini anlatırlar. Askerler bu ibadet edilen yere silahlarıyla girdiler, ziyaretçiler arasında kendilerine bir yol açarak Cemaleddin'i yakaladılar, nesi varsa soyup yarı çıplak durumda ülke sınırına kadar sürüklediler. O günü o türbede Semerkant el yazması Şah'ın askerlerinin çizmeleri altında kayboldu. Rochefort konuşmasını sürdürerek ayağa kalktı, duvara yaslanıp kollarını birbirine geçirdi. Cemaleddin sağ ama hastaydı. Özellikle kendini hayran hayran dinlemeye gelen onca ziyaretçinin böylesine aşağılanmasına seyirci kalmalarını hazmedememişti. Bundan da bir takım sonuçlar çıkarttı. ömrünü bazı din adamlarının yobazlığını kınamakla geçirdiği Mısır, Fransa ve Türkiye'deki Mason localarına devam ettiği halde Şah'a baş eğdirmek üzere elindeki sonuncu silahı kullanmaya karar verdi. Ne olursa olsun sonuçlarına da katlanacaktı. Bunun üzerine İran'daki baş imama uzun bir mektup yazdı. Hükümdarın Müslümanların mallarını kafirlere ucuza satmasını önlemesini istedi. Bundan sonrasını gazetelerden izlemişsindir. Anımsadığım kadarıyla Amerikan basını Şiilerin baş imamının şaşırtıcı bir açıklamada bulunduğunu yazmıştı. Tütün içen her kişi Mehdi'ye, Tanrı'nın gelişini yakın kılsın, karşı çıkmış sayılır. O günden sonra hiçbir İranlı tek sigara içmedi. Nargileler kırıldı, tütüncüler kapandı. Şah'ın karıları bile emre harfiyen uydular. Hükümdar telaşlandı. Baş imama gönderdiği mektupta onu tütünü yasaklamakla Müslümanların sağlığıyla oynuyorsun diye suçladı. Ama boykot daha da sertleşti. Tahran, Tebriz, İsfahan'da gösteriler yapıldı. Rochefort devamla. Bu ara Cemalettin İngiltere'ye varmıştı dedi. Ona orada rastladım. Uzun uzun görüştüm. Bana şaşkın ve ne söylediğini bilmez göründü. Şahı devirmek gerek deyip duruyordu. Yaralı, aşağılanmış biri olarak intikam almaktan başka bir şey düşünmüyordu. Üstelik hükümdarın öfkesi onu rahatsız bırakmamıştı. Şah, Lord Salisbury'e bir mektup yazmıştı. Biz bu adamı İngiliz çıkarlarına karşı çıktığı için kovduk. O kalkmış nereye sığınıyor? Londra'ya. Resmi olarak Şah'a İngiltere'nin özgür bir ülke olduğu, bir insanın sığınmasını önleyecek hiçbir yasa bulunmadığını söylenmişti. Özel olaraksa Cemalettin'in etkinliklerini sınırlayacak yasal yollar bulacağı vaat edilmişti. Ayrıca Cemalettin'den de ikametini kısa kesmesi rica edilmişti. Bunun üzerine istemeye istemeye İstanbul'a gitti. Şimdi orada mı? Evet, çok hüzünlü olduğu söyleniyor. Sultan ona bir konak tahsis etmiş. Orada dostlarını ve müritlerini kabul ediyormuş ama ülkeden çıkması yasakmış. Sıkı göz hapsinde tutuluyormuş. Kapıları ardına kadar açık muhteşem hapishane. Yıldız sırtlarında ahşap bir saray. Sadrazam konağının yanı başında. Yemekler saray mutfağından geliyor. Ziyaretçiler ard arda ağaçlıklı yoldan ilerliyor, kapı eşiğine vardıklarında pabuçlarını çıkartıyorlardı. İçeri girildikte üstadın tok sesiyle Şah'a ve İran'a lanetler yağdırdığını duyuluyordu. Ben...